Ayrım 26. Regan'ın köpekleri. Henning Mankell. Sayfa 356. Evet, araba bıraktığı yerde duruyordu. Bir an bile duraksamadan Wallander direksiyona geçti. Arabanın içi hala balık kokuyordu. Elektrik kablolarını birleştirdi ve vitesi boşa aldı. Vitesi nasıl boşa alacağını artık biliyordu. Arabayı kafenin önüne park etti, motoru kapatmadı ve bayi bayi almak için telaşla içeri girdi. Genç kadın bir masada oturmuş çayını içiyordu. Wallander karnının çok acıktığını fark etti ama bir şeyler yiyecek zamanları da yoktu. Bayi bay çayının parasını ödediğinden hemen dışarı çıktılar.
''Bu arabayı nereden buldun?'' diye sordu bayi bay.
''Sonra anlatırım.'' dedi. ''Sen şimdi bana Riga'dan nasıl çıkacağımızı söyle.''
''Nereye gidiyoruz?''
''Bilmiyorum. Öncelikle buradan çıkmamız gerek.'' Trafik artık yoğunlaşmaya başlamıştı ve Wallander bu eski arabayı kullanırken bir yandan da homurdanıp duruyordu. Kısa bir süre sonra kent dışına çıktılar.
''Bu yol nereye gidiyor?''
''Estonya'ya. Tallinn'de bitiyor.''
''O kadar uzağa gitmeyeceğiz.''
Benzin bitmeye başlamıştı. Yoldaki bir benzinciye saptılar. Tek gözlü yaşlı bir adam arabaya benzin doldurdu. Wallander parayı ödemeye hazırlandığında yanında yeterince para olmadığını fark etti. Neyse ki Bayba'nın yanında bir miktar vardı. Benzin parasını ödedikten sonra yeniden yola koyuldular. Wallander gözlerini yoldan ayırmıyordu. Ne marka olduğunu anlayamadı. Siyah bir aracın yanlarından geçtiğini, onu diğer bir aracın izlediğini gördü. Benzinciden çıkarlarken dikiz aynasından yolun kenarına park etmiş bir arabayı fark etmişti. Demek üç araçla yola çıktılar diye geçirdiği içinden. En az üç araç, belki dahası da var. Wallander'in adını bir türlü anlayamadığı bir kasabaya geldiler. Wallander bir grup insanın balık sattığı bir alanda arabayı durdurdu. Kendini çok yorgun hissediyordu. Eğer biraz kestiremezse kafası iyice duracaktı. Alanın ucundaki otel tabelasını görünce hemen kararını verdi. ''Biraz uyumalıyım.'' dedi bayi baya.
''Yanında ne kadar para var? Otele yeter mi?''
Bayi baya evet anlamında başını salladı. Arabadan indiler, alanı geçtiler ve otele girdiler. Bayi baya kendi dilinde resepsiyondaki genç kıza bir şeyler söyleyince kızın yüzü kızardı ama kayıt formlarını doldurmalarını da istemedi. ''Ona ne söyledin?'' diye sordu Wallander avluya bakan odaya girdiklerinde.
''Gerçeği diye karşılık verdi bayba. Evli olmadığımızı ve birkaç saatliğine bir odaya ihtiyacımız olduğunu.''
''Kızın yüzü kızardı, fark ettin mi?''
''Onun yerinde olsam benim de yüzüm kızarırdı.''
Bir an için yaşadıkları gerginliği unuttular. Wallander kahkahalarla gülerken baybanın yüzü kıpkırmızı oldu. Wallander sonra yeniden ciddileşti. ''Farkında mısın bilmiyorum ama daha önce hiç böyle bir çılgınlık yapmamıştım.'' dedi. ''Senin kadar korktuğumu fark edip etmediğini de bilmiyorum ama çok korkuyorum. Ben kocanın tersine şu anda içinde bulunduğumuz kasaba kadar küçük bir yerde tüm yaşamımı polislik yaparak geçiriyorum. Suç şebekeleriyle polisin yaptığı katliamlara alışık değilim. Elbette ara sıra cinayetlerle ilgilendiğim oluyor ama zamanımın çoğunu sarhoş hırsızlarla mezbahadan kaçan hayvanları yakalamakla geçiriyorum.'' Bayba yatağa Wallander'in yanına oturdu.
''Cardis bana senin çok iyi bir polis olduğunu söylemişti.'' dedi. ''Bazen yeterince dikkatli olmadın ama çok iyi bir polis olduğunu anlatmıştı.''
Wallander istemeye istemeyi botu anımsadı. ''Yaşadığımız ülkeler birbirlerinden çok farklı.'' dedi. ''Cardis'le benim bu işe başlama nedenlerimiz birbirinden oldukça farklı. O çok rahat bir şekilde İsveç'te çalışabilirdi ama ben Letonya'da asla polis olamazdım.''
''Ama şu anda öylesin.'' dedi bayba.
''Hayır.'' diye karşı çıktı. ''Gelmemi istediğin için geldim buraya. Cardis gibi biriyle tanıştığım için buradayım belki de. Doğrusunu istersen Letonya'da ne aradığımı bilmiyorum. Ama bildiğim, emin olduğum ve istediğim tek şey senin benimle birlikte İsveç'e gelmen. Tabii tüm bu işler bittikten sonra.''
Bayba ona şaşkınlıkla baktı. ''Neden?'' diye sordu.
Wallander içindeki karmaşık duyguları ona açıklayamayacağını biliyordu. ''Boş ver dedi, unut gitsin. Sağlıklı düşünebilmek için şimdi uyumalıyım. Senin de dinlenmen gerek. Aşağıdaki kıza 3 saat sonra kapıyı vurmasını söylesen iyi olur.''
Wallander yorganın altına girdi. Bayba resepsiyondan döndüğünde çoktan uyumuştu. 3 saat sonra uyandığında kendini yalnızca birkaç dakika uyumuş gibi hissediyordu. Bayba kapının vurulmasıyla uyanmamıştı. Wallander bedenindeki yorgunluğu atmak için soğuk bir duş almaya karar verdi. Giyindikten sonra da bundan sonra ne yapacaklarına karar vermeden Bayba'yı uyandırmamaya karar verdi. Genç kadına hemen döneceğini ve kendisini beklemesini belirten bir not yazıp odadan çıktı. Resepsiyondaki genç kız ona gülümsedi. Wallander genç kızın gözlerinde muzip bir bakış yakaladı. Çok az İngilizce biliyordu ve Wallander ona karnının aç olduğunu, nerede bir şeyler yiyebileceğini sorduğundaysa genç kız otelin içindeki küçük yemek salonunu gösterdi. Alana bakan bir masaya geçip oturdu. İnsanlar hala balık tezgahının önünde soğuğu aldırmadan alışveriş yapıyorlardı. Arabaysa Wallander'in park ettiği yerde duruyordu. Alanın karşı tarafında Wallander'in benzinciden çıkarken gördüğü siyah araçlardan biri park etmişti. Köpeklerin arabanın içinde beklerken soğuktan donmalarını dilediği içinden. Resepsiyondaki genç kız aynı zamanda garsonluk da yaptığından bir tabak sandviçle kahvesini getirdi. Yemeğini yerken sürekli alana bakıp durdu ve ne yapmaları gerektiğini düşündü. Her şey o kadar garip ve gerçek dışıydı ki şansa ihtiyaçları vardı. Karnını doyurduktan sonra kendini biraz daha iyi hissetmeye başladı. Odaya geri döndüğünde Bayba da uyanmıştı. Yatağın kenarına oturarak ne yapmaya karar verdiğini anlatmaya başladı. Cardis'in iş arkadaşlarından birine güvenmiş olabileceğini düşünüyorum dedi. Bazı polislerde görüşürdük dedi Bayba. Farklı çevrelerden dostlarımız vardı. İyi düşün diye bastırdı Wallander. Zaman zaman birlikte kahve içtiği biri olmalı mutlaka. Dost olması gerekmez. Düşmanı olmayan birini hatırlamaya çalış. Bayba var gücüyle düşündü. Wallander onu zorlamadan beklemeye koyuldu. Yaptığı plan binbaşının düşmanı olmayan ama tam olarak da güvenmediği birinin bulunmasına bağlıydı. Ara sıra Michaelis'ten söz ederdi dedi Bayba düşünceli bir tavırla. Diğerlerine benzemeyen genç bir çavuştu ama onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yine de onunla ilgili bir şeyler biliyor olmalısın. Yastığı duvara dayamıştı. Wallander onun elinden geldiğince bir şeyler anımsamaya çalıştığını görüyordu. Cardis sürekli olarak iş arkadaşlarının nedenli kayıtsız kişiler olduklarından söz ederdi diye söze başladı Bayba. İnsanların acı çekmeleri karşısında sergiledikleri soğukkanlı davranışları anlatırdı. Michaelis onlar gibi değildi. Galiba bir süre önce kalabalık bir ailesi olan yoksul bir adamı tutuklamak zorunda kalmışlardı. Ve Michaelis Cardis'e bunun çok acımasız bir şey olduğunu söylemişti daha sonra. Cardis ondan başka şekilde de söz ederdi ama şimdi ne dediğini hatırlamıyorum. Bu ne zaman olmuştu? Çok uzun zaman olmadı. İyi düşün, bir yıl önce mi daha eski mi? Daha eski olamaz. Olsa olsa ancak bir yıl olmuştur. Michaelis eğer Cardis'le birlikte çalıştıysa o zaman demek ki ağır suçlar biriminde çalışıyor. Hiçbir fikrim yok. Öyle olmalı. Michaelis'i arayıp onunla konuşmak istediğini söylemelisin. Bayba ona dehşetle baktı. Beni tutuklatabilir. Ona Bayba Liepa olduğunu söyleme. Ona yalnızca mesleği açısından çok önemli olan bir konuda konuşmak istediğini ama kimliğini açıklamak istemediğini söyle. Bu ülkede polisi aldatmak sandığın kadar kolay değil. İnandırıcı olmalısın. Asla pes etmemelisin. Peki ama ona ne diyeceğim ki? Bilmiyorum. Bir şey bulabilmem için bana yardım etmelisin. Letonyalı bir polis neye hayır diyemez? Paraya. Dövize mi? Ülkemdeki birçok kişi Amerikan doları için anasını bile satar. Sen de o zaman ona cebinde çokça Amerikan doları olan bazı kişileri tanıdığını söyle. Bu paranın nereden geldiğini öğrenmek isteyecektir. Wallander bir an için düşündü, sonra yakınlarda İsveç'te olan bir olayı anımsadı. Michaelis'i arayarak ona Stockholm'de bir bankayı soyan iki Letonyalı tanıdığını ve bankadan büyük miktarlarda Amerikan doları çaldıklarını söyleyebilirsin. Stockholm'daki tren garının yanındaki döviz bürosunda parayı bozdurduklarını ve İsveç polisinin hırsızları yakalayamadığını söyle. Bu iki hırsızın şimdi Letonya'ya döndüklerini ve paraların da yanlarında olduğunu belirt. İşte ona bunları söylemelisin. Kim olduğumu ve bunları nereden öğrendiğimi soracaktır. Ona bu adamlardan birinin sevgilisi izlenimini ver ve adam da seni terk etmiş olsun. intikam almak istediğini ama onlardan korktuğun için de adını gizli tutmaya çalıştığını söylersin. Ben hiç yalan söyleyemem.
Vallander birden öfkelenmişti. O zaman öğrensen iyi olur, hem de hemen şimdi. Polis arşivine girmemiz için Mikeris bizim tek umudumuz. Bir planım var ve de başarılı olabilir. Sen herhangi bir şey önermediğine göre benim planımı uygulamaktan başka çaremiz yok.
Yataktan kalktı. Şimdi Riga'ya geri dönüyoruz. Arabada planımın geri kalanını anlatırım.
Sen Michaelis'in, Cardis'in raporunu arayacağını mı sanıyorsun?
Hayır, bunu Michaelis yapmayacak diye karşılık verdi ciddi bir sesle. Ben yapacağım. Ama Michaelis'in beni emniyete sokması gerekiyor.
Riga'ya döndüler ve Bayba postaneden Michaelis'e telefon ederek başarılı bir şekilde yalan söyledi. Sonra da bir markete girdiler. Bayba ona balık satılan hangar benzeri bir duvarın arkasında kendisini beklemesini söyledi. Sonra da kalabalığın arasına karışıp gözden kayboldu. Wallander onu bir daha görüp göremeyeceğini düşünüyordu. Bayba kısa bir süre sonra et rayonunda Michaelis'le buluştu ve ardından Wallander'in yanına geldi. Rayonların arasında dolaşarak sergilenen etleri inceliyor gibi yaparak konuşuyorlardı.
Bayba Michaelis'e ne banka soygunu ne de Amerikan doları olduğunu açıklamıştı. Riga'ya dönerlerken Wallander yolda ona sözü dolaştırmadan Michaelis'e her şeyi açıklamasını söylemişti. Zaten başka bir seçenekleri de yoktu. Ya her şeyi açıklayacaklar ya da açıklamayacaklardı.
Ya seni tutuklayacak demişti Wallander ya da bizimle işbirliği yapacak. Eğer çekimser davranır, sözü uzatıp durursan büyük bir olasılıkla kendisine bir tuzak hazırlandığını, hatta amirlerinin sadakatini sınadıklarını düşünecektir.
Seni hatırlamazsa ona Carlis'in eşi olduğunu söylemelisin.
Sana söylediklerimi aynen yerine getirmelisin.
Tam bir saat sonra Bayba Wallander'in yanına geldi. Wallander onun yüzündeki ifadeden her şeyin yolunda gittiğini anladı. Genç kadının yüzü mutlulukla parlıyordu. Wallander bir kez daha onun ne denli güzel bir kadın olduğunu fark etti.
Alçak bir sesle Michaelis'in çok korktuğunu söyledi. Mesleği bıçak sırtındaydı. Hatta belki de yaşamını tehlikeye atacaktı. Ama öte yandan Bayba onun bir şekilde rahatladığını da hissetmişti.
O da bizlerden biri dedi. Cardis yanılmamış.
Wallander'in planı uygulamaya koyabilmesi için daha birkaç saat vardı. Bu zamanı doldurmak için kentin içinde dolaşmaya çıktılar. İki ayrı buluşma yeri sapladılar. Sonra da Bayba'nın çalıştığı üniversiteye gittiler. Boş biyoloji sınıflarından birinde Wallander eter kokular arasında bir martı iskeletinin sergilendiği cam mekana başını dayayarak uyumaya başladı.
Bayba da pencerenin önündeki düz çıkıntıda kıvrılarak uyudu. Beklemekten başka yapacak bir şeyleri yoktu.
Saat 8'e gelirken biyoloji sınıfından çıktılar. Üniversite bekçilerinden biri koridorları dolaşarak ışıkların söndürülüp söndürülmediğini denetliyordu.
Bayba onu görünce yanına giderek onunla ayaküstü konuşup arka kapılardan birinin ışığını kısa bir süre için söndürmesini rica etti.
Işık sönünce Wallander kapıdan dışarı süzülerek Bayba'nın daha önce söylediği yöne doğru koştu. Soluk almak için durduğunda peşlerindeki köpek sürüsünün üniversite binasını sardığından emindi.
Emniyetin hemen arkasındaki kilisenin saati 9'u vurduğunda Wallander halkın içeri alındığı aydınlık kapıdan içeri girdi.
Bayba ona Michaelis'in nasıl biri olduğunu anlatmıştı.
Wallander onu gördüğünde çok genç olduğunu düşündü.
Michaelis bir masanın başında oturmuş bekliyordu.
Wallander oraya neden geldiğini nasıl açıklayacağını düşündü.
Sonra da avazı çıktığı kadar bağırarak berbat İngilizcesiyle sokakta yürürken birinin gelip tüm parasını çaldığını söyledi.
Piç kuruları yalnızca parasını çalmakla kalmamışlar, pasaportunu da yürütmüşlerdi.
Wallander bir an için bu davranışının son derece yanlış olduğunu düşündü. Bayba'ya Michaelis'in İngilizce bilip bilmediğini sormayı unutmuştu.
Michaelis ya kendi dilinden başka bir dil bilmiyorsa?
Karşısındakinin söylediklerini anlamayınca da iş arkadaşlarından birinden yardım istemeye kalkışırsa hemen o anda tutuklanıverirdi.
Neyse ki Michaelis az da olsa İngilizce biliyordu. Aslında İngilizcesi binbaşınınkinden daha iyi sayılırdı.
Nöbetçi polislerden biri yanına yaklaşarak Michaelis'i bu baş belası İngiliz'den kurtarmak isteyince Michaelis "Ben hallederim" dercesine başını salladı.
Michaelis yandaki küçük odaya aldı Wallander'ı. Diğer polisler onlara belli belirsiz bir kuşkuyla baktılar. Ama emniyeti alarma geçirecek kadar da kuşkulanmamışlardı. Sorgu odası soğuk ve boştu. Wallander sandalyeye oturdu ve Michaelis onu gülümsemeden incelemeye başladı. ''Saat 22'de gece vardiyası gelir,'' dedi Michaelis. ''O zamana dek de benim bu olayla ilgili raporu tamamlamam gerekiyor. Şüpheli birilerini yakalamaları için bir devriye göndereceğim. Bu da işimizi yapabilmemiz için ancak bir saatimiz olduğu anlamına geliyor.'' Wallander'in tahmin ettiği gibi Michaelis ona arşiv odasının çok büyük ve dosyalarla dolu olduğunu söyledi. Tüm rafları incelemelerinin olanağı yoktu. Bayba eğer yanılmışsa ve Cardis belgeleri arşiv odasında Bayba'nın adıyla dosyalamamışsa yapacak bir şeyleri kalmıyordu. Michaelis Wallander'e bir şema çizerek arşiv odasına girmeden önce kilitli üç kapıdan geçmesi gerektiğini anlatarak kapıların anahtarlarını verdi. Arşivin bulunduğu en alt kattaki son kapının önünde bir polis nöbet tutuyordu. Michaelis saat tam 22.30'da ona telefon ederek kapıdan uzaklaştıracaktı. Bir saat sonra da 23.30'da Michaelis aşağıya inecek, bir iş bahanesiyle polisten yardım isteyecekti. İşte tam bu sırada Wallander'in arşivden çıkması gerekiyordu. Ondan sonra da her şeyi tek başına yapacaktı. Koridorda nöbetçi polislerden biri onunla karşılaşır ve kuşkulanırsa Wallander bu sorunu tek başına çözmek zorunda kalacaktı. Michaelis'e güvenebilir miydi? Wallander bu soruyu kendine sordu ve cevabın gereksiz olduğuna karar verdi. Ona güvenmek dışında başka bir seçeneği yoktu. Tek bir seçenek bile yoktu. Bayba'ya söylediklerinin aynısını kadının ona yinelediğini biliyordu ama genç kadının başka ne söylediğini bilmiyordu. Tek bildiği arşive girmesi için Michaelis'in kendisine yardım etmeyi kabul ettiğiydi. Ne yaparsa yapsın çevresinde olup bitenleri denetlemesine olanak yoktu. Yarım saat sonra Michaelis yerinden kalkarak Bay Stevens adındaki İngiliz turistin parasını ve pasaportunu çalanlara benzeyen kişileri araştırmak üzere bir devriye arabasının yola çıkmasını emretmeye gitti. Michaelis Riga'da yaşayanların çoğuna benzeyen bir tarif vermişti. Wallander bu tarifin Michaelis'e de uyduğunu fark etmişti. Saldırıya Esplanade yakınlarında uğramıştı ama canı çok sıkkın olan Bay Stevens tam yeri göstermek için devriye arabasıyla gitmek istemiyordu. Michaelis geri döndüğünde bir kez daha arşive giden yolu gösteren şema üzerinde çalıştılar. Wallander bir zamanlar hem kendi odasının hem de albayların odasının bulunduğu koridordan geçmek zorunda olduğunu görünce tüm bedeni ürperdi. Albaylardan biri odasındaysa bile diye geçirdiği içinden hangisinin çavuş Zitse İneseydi arkadaşlarını katletmesi emrini verdiğini tam olarak bilemem. Putnis mi yoksa Murniers mi? Hangisi binbaşının belgelerini bulmak için canını dişine takan insanların peşine av köpeklerini salmıştı? Gece vardiyasının işbaşı yapma zamanı geldiğinde Wallander karnında yoğun bir sancı hissetti. Gerginlik tüm bedenini ele geçirmişti. Tuvalete gitmek için kıvranıyordu ama buna zamanı olmadığının da farkındaydı. Michaelis koridora açılan kapıyı açıp Wallander'e gitmesini söyledi. Şemayı ezberlemişti ve yolunu kaybetme şansı olmadığının bilincindeydi. Kaybedecek olursa Michaelis'in son kapının önünde bekleyen polisi oyalaması için zamanında bu kapıya asla ulaşamayacağını da çok iyi biliyordu. Binanın içinde kimse yoktu. Elinden geldiğince ses çıkarmadan uzun koridorda ilerledi. Bir yandan da kapalı kapılardan birinin hızla açılarak bir tabancanın kendisine doğrultulmasından çok korkuyordu. Basamakları sayarak indi, uzaktan gelen bir ayak sesi duydu ve insanın yolunu kolayca kaybedebileceği bir labirentin içinde olduğunu düşündü. Basamakları inerken arşivin bulunduğu katın sokak seviyesinden ne kadar aşağıda olduğunu düşündü. Nöbet tutulan kapıya yaklaştığında saatine baktı ve Michaelis'in polisi 1-2 dakika içinde çağıracağını fark etti. Kıpırdamadan durarak etrafı dinledi. Bu derin sessizlik son derece sinir bozucuydu. Acaba yanlış bir yere mi gitmişti? Telefon sesi sessizliği birden bozdu ve Wallander yeniden soluk almaya başladı. Yan koridordan gelen ayak seslerini duydu. Ayak sesleri uzaklaştığında da Michaelis'in verdiği iki anahtarla arşivin kapısını açtı. Michaelis ona elektrik düğmelerinin nerede olduğunu söylemişti. Wallander karanlığın içinde duvar boyunca ilerleyerek ışığı yaktı. Michaelis ona arşiv kapısının çok kalın olduğunu ve içerideki ışığın kesinlikle dışarıdan görünmeyeceğini söylemişti. Arşiv odası yer altındaki bir hangar gibiydi. Daha önce hiç bu kadar büyük bir arşiv odası görmemişti. Bir an için durarak dosyalarla tıklım tıklım dolu raflara baktı. Uğursuz oda diye geçirdiği içinden. Er ya da geç patlamasını beklediği bombayı binbaşı buraya yerleştirirken acaba ne düşünüyordu? 26. ayrımın sonu. Sayfa 369.